Ayrım 3. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 30. Ulgenkus köyde az çok doktor sayılabilecek tek insandı. Kentteki gerçek doktorların muayenehanelerinde bir müddet asistanlık yapmış, bu sayede tarlalarda ve fabrikalarda çalışmaktan kurtulmuştu. Çok kötü değildi. Hastaların ateşini ölçebiliyor, ilaç verebiliyor, iğne yapabiliyor ve en önemlisi de kent hastanesine götürülecek kadar ciddi olan vakaları tespit edebiliyordu. Onun yarı profesyonel yardımı olmadan omurilik menenjiti veya akut apandisiti olma talihsizliğini yaşayanlar çok acı çekerlerdi. Ama genellikle çok uzun bir süreliğine değil. İşte bu yüzden ustabaşılar Cenkus'a sık sık kızıp söylenseler de onu asla hasta numarası yapanlara yardım etmekle suçlamıyorlardı. Terence Jenkins'ın yardımıyla adamı bir mobilet römorkuna yüklemiş ve mümkün olduğunca dikkat çekmeden onu köye taşımışlardı. Saçı için yapabilecekleri bir şey yoktu. Jenkins adamın bütün bedenini tıraş etmiş, sonra da elinden geldiğince fiziksel bir muayene yapmıştı. Görebildiğim kadarıyla herhangi bir enfeksiyonu yok kentli. Biri onu besliyormuş, kaburgaları çok belirgin değil. Bundan ne sonuç çıkarmam gerektiğini bilmiyorum. Sizce buraya nasıl gelmiş olabilir Kentli? Terence'in sorulan herhangi bir sorunun cevabını bilmesi beklenmediği için karamsar bir ses tonuyla konuşmuştu. Terence bu durumu filozofça kabullenmişti. Bir köy neredeyse 50 yıldır alıştığı kentlisini kaybettiğinde onun yerine atanan genç kişi kuşku ve güvensizlikle dolu bir geçiş süreciyle karşılaşmaya hazır olmalıydı. Kişisel bir şey değildi bu. "Korkarım bilmiyorum," demişti Terence. "Yürüyemiyor, tek bir adım bile atamıyor. Birisi onu oraya koymuş olmalı. Görebildiğim kadarıyla bir bebekten farksız, bütün yetilerini kaybetmiş."
Böyle bir şeye yol açan bir hastalık var mı?
Bildiğim kadarıyla yok. Zihinsel bir hastalık olabilir belki ama o konuda hiçbir bilgim yok. O tür sorunları olanları kent hastanesine gönderiyorum. Bu adamı daha önce hiç buralarda görmüş müydünüz kentli?
Gülümseyen Terence sadece bir aydır buradayım demişti kibarca.
Jenkins iç çekip mendilini uzanmıştı. Evet, eski kentli iyi bir adamdı, bize iyi bakardı. Ben neredeyse 60 yıldır buradayım fakat bu herifi hiç görmedim. Başka bir kasabadan olsa gerek.
Jenkins tombul bir adamdı. Sanki doğuştan şişmanmış gibi bir görünümü vardı ve bu doğal eğilimi çoğunlukla sakin olan köy hayatıyla birleştiği için kısa konuşmalarının arasında bile oflayıp puflamasına veya alnında biriken parlak terleri o koca kırmızı mendiliyle nafile yere silmeye çalışmasına şaşmamak gerekiyordu.
"Devriyelere ne diyeceğimi bilmiyorum doğrusu," demişti.
Devriyeler sahiden de gelmişti. Bundan kaçış yoktu. Çocuklar olanları ailelerine anlatmıştı. Onlar da başkalarına. Köyde hayat çok sakindi. Böyle bir olay bile kulaktan kulağa yayılıp olabilecek her tür kombinasyonla anlatılacak kadar sıra dışıydı. Ve bu tür söylentilerin hepsi er ya da geç devriyelerin kulağına giderdi. Sözde devriyeler Florina karakolunun elemanlarıydı. Florina'nın yerlisi değillerdi. Öte yandan Sark gezegeninden gelen toprak efendilerinin hemşerileri de değillerdi. Belirli bir ücret karşılığında düzeni koruyacaklarına ve Florinalılarla herhangi bir kan ya da nesep bağları olmadığından yöre halkına sempati duyup yanlış yollara sapmayacaklarına güvenebileceğiniz paralı askerler de onlar sadece. Ricky soruşturmaya gelenler iki kişiydi. Yanlarında da mini minnacık otoritesiyle fabrikadaki ustabaşılardan biri vardı. Devriyeler hem sıkılmış hem de umursamaz bir hal içindeydi. Akılsız bir ahmakla alakadar olmak günlük vazifelerinin bir parçası olabilirdi. Ama işlerinin en heyecanlı kısmı olmadığı kesindi.
Kimliğini tespit etmeniz ne kadar sürer? Kim bu adam?" diye sormuştu işlerinden biri ustabaşına.
Ustabaşı kafasını hararetle iki yana sallamıştı.
"Onu daha önce hiç görmedim memur bey, buralardan değil."
Devriye dönüp Jenkins'a bakmıştı. "Üzerinde herhangi bir belge buldunuz mu?"
"Hayır efendim, giydiği paçavralardan başka üstünde hiçbir şey yoktu.
Onları da köy ahalisi enfeksiyon kapmasın diye yakıverdim.
Nesi var bu herifin böyle?
Anlayabildiğim kadarıyla tırlatmış.
Terence o noktada devriyeleri bir kenara çekmişti. Canları sıkıldığından uzlaşmacı davranıyorlardı. Ustabaşını sorgulayan adam not defterini bırakmış ve pekala bunu rapor etmeye bile değmez. Bizimle alakası yok. Bir şekilde ondan kurtulun demişti. Sonra da oradan ayrılmışlardı ama ustabaşı kalmıştı. Çalı gibi bir bıyığı olan kızıl saçlı ve çilli bir adamdı. 5 yıldır işini kurallara sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yapıyordu. Ve bunun anlamı fabrikasının kotasını tamamlatma sorumluluğunun yükünü tam ağırlığıyla hissettiğiydi.
''Bana bakın'' demişti öfkeyle. ''Şimdi ne yapacağız?''
''Kahrolasıca işçiler konuşmakla o kadar meşguller ki hiçbirinin çalıştığı yok.''
''Bana kalırsa en iyisi onu kent hastanesine yollamak.'' demişti Cenkız, aldığında biriken terleri mendiliyle gayretkeş bir şekilde silerek. ''Benim yapabileceğim bir şey yok.''
''Kente göndermek mi?'' demişti ustabaşı dehşete düşmüş bir şekilde. ''Nakil ücretini kim ödeyecek? Hastane masraflarını kim karşılayacak? O bizden biri değil, değil mi?''
''Bildiğim kadarıyla değil.'' diye itiraf etmişti Cenkız.
''O zaman neden biz ödüyormuşuz? Adamın kimlerden olduğunu bulun. Bırakalım onun köyü ödesin.''
''İyi de bunu nasıl bulacağız ki? De bakayım hele.''
Ustabaşı dilini dışarı çıkarıp üst dudağındaki kırmızımsı bir kabukla oynayarak bunu bir müddet düşünmüştü.
''O zaman ondan bir şekilde kurtulalım devriyelerin dediği gibi.''
Terence araya girmişti. ''Onu öldüremezsiniz.''
''Ne yapacağımızı siz söyleyin o zaman.''
''Köylülerden biri ona bakamaz mı?''
''Böyle bir şeyi kim yapmak ister ki? Siz ister misiniz?''
Terence adamın açıkça sergilediği küstah tavırları görmezden gelmişti.
''Benim yapmam gereken başka işler var.''
''Hepimizin öyle. Kimsenin bu deli herife bakmak için fabrikadaki işlerini ihmal etmesine izin veremem.''
Terence içini çekmiş ve gayet sakin bir biçimde ''Bak ustabaşı, mantıklı olalım. Eğer işçilerinden biri bu zavallı herife baktığı için bu çeyreğin kotasını tamamlayamazsan toprak efendilerine durumu açıklarken senin tarafını tutarım. Yok, eğer aksini yapar ve yine kotanı tamamlayamazsan buna sebep olabilecek hiçbir geçerli nedeninin olmadığını söylerim.'' demişti. Ustabaşı ona dik dik bakmıştı. Kentli sadece bir aydır buradaydı ama daha şimdiden bütün hayatı boyunca bu köyde yaşamış olan insanların işine karışıyordu. Yine de elinde üstünde toprak efendilerinin simgesi olan bir koz kartı vardı. Ona açık açık karşı çıkmak uzun vadede iyi olmazdı.
''İyi de onu kim alır ki?'' demişti sonunda. Derken aklına korkunç bir şüphe düşmüştü. ''Ben alamam. 3 çocuğum var ve karım hasta.''
''Öyle bir şey kastetmedim zaten.''
Terence camdan dışarı bakmıştı. Artık devriyeler gittiği için kıpırdanıp duran ve aralarında fısıldaşan kalabalık kentlinin evine iyice yaklaşmıştı. Büyük bir kısmı henüz çalışamayacak kadar küçük olan çocuklardan oluşuyordu. Geri kalanı ise yakınlardaki tarlalarda çalışan işçilerdi. Aralarında fabrikadaki işlerinin başından ayrılan birkaç kişi de vardı. Terence kalabalığın kıyısında duran o koca kızı işte o zaman görmüştü. Geride kalan şu son birkaç aydır gözüne sık sık çarpıyordu. Güçlü, işinin ehli ve çalışkan biriydi. Yüzündeki mutsuz ifadenin altında doğal bir zeka gizliydi. Eğer erkek olsaydı bir kentli olarak eğitilmek için seçilebilirdi. Ama bir kadın da ailesi ölmüştü ve romantik ilişkilerin onun için imkansız olduğu çok açıktı. Başka bir deyişle yalnız bir kadındı ve büyük ihtimalle hep öyle kalacaktı.
''Ona ne dersin?'' diye sormuştu Terence.
Ustabaşı adamın işaret ettiği yere bakmış.
''Kahretsin, şu anda fabrikada olması gerekiyordu.'' diye kükremişti ardından.
''Sorun değil.'' diyerek onu yatıştırmıştı Terence. ''Adı ne?''
''Valona March.''
''Doğru ya, şimdi hatırladım. Onu buraya çağır.''
Terence o andan itibaren kendisini bu ikilinin gayri resmi gardiyanı olarak atamıştı. Biri kayda geçirilmemiş iki yetişkinin bir kişilik gelirle geçinebilmesi için kadına ekstradan tayın, fazladan kıyafet kuponu ve başka ne gerekiyorsa sağlamıştı.
Rick'in kirt fabrikalarında çalışmak için gereken eğitimi almasında aracı olmuştu. Valona'nın bölüm şefiyle yaşadığı kavgadan sonra kadının daha büyük bir ceza almasını da engellemişti. Kent doktoru ölünce tekrar harekete geçmesine gerek kalmamıştı ama buna hazırdı. Kısacası Ballona'nın tüm problemlerini çözmek için ona gelmesi çok normaldi ve Terence şu anda kadının sorusunu yanıtlamasını bekliyordu. Ballona hala tereddüt ediyordu. ''Bu gezegendeki herkesin öleceğini söylüyor.'' dedi en sonunda. Terence'in yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. ''Peki bunun nasıl olacağını da söyledi mi?''
''Bilmediğini söylüyor. Sadece daha önce olduğu kişinin bunu bildiğini hatırladığından bahsetti. Ayrıca önemli bir işi olduğunu da hatırlıyor fakat ne olduğunu anlamadım.''
''İşini nasıl tarif ediyor?''
''Büyük H ile yazılan hiçliği analiz ettiğini söylüyor.''
Valona bir yorum duymak için bekledi. Sonra da tereddütlü bir şekilde açıklamaya koyuldu.
''Analiz demek bir şeyi parçalarını...''
''Analizin ne demek olduğunu biliyorum çocuk.'' Terence düşüncelere dalmış bir şekilde oturmaya devam etti. Valona onu endişeyle izledi.
''Rick'in ne iş yaptığını anlıyor musunuz Kentli?''
''Sanırım.''
''İyi ama bir insan hiçliğe ne yapabilir ki?''
Terence hafifçe tebessüm edip ayağa kalktı. ''Niye ki Valona? Galaksideki her şeyin çoğunlukla hiçlikten ibaret olduğunu bilmiyor musun?'' Valona hiçbir şey anlamadı fakat adamın dediklerini olduğu gibi kabul etti. Ne de olsa Kentli oldukça eğitimli bir adamdı. Ansızın Rick'in ondan bile daha eğitimli olduğunu düşünerek beklenmedik bir gurur duydu. ''Gel'' dedi Terence bir elini ona uzatarak.
''Nereye gidiyoruz?''
''Yani Rick nerede?''
''Evde'' dedi kadın, ''uyuyor.''
''Güzel, seni oraya götüreceğim. Devriyelerin seni sokakta tek başına dolaşırken bulmalarını mı istersin?'' Köy geceleri hayattan yoksun bir yer gibi görünüyordu. İşçi kulübelerini ikiye ayıran tek sokağın her iki yanında sıralanan ışıklar cansız bir şekilde yanmaktaydı. Havada hafif bir yağmur belirtisi vardı ama neredeyse her gece yağan o ılık yağışın habercisiydi bu. Valona mesai günlerinde hiç bu kadar geç saatlerde dışarı çıkmamıştı ve bunu korkutucu buluyordu. Kendisi ayak sesleri çıkarmamaya dikkat edip kulaklarını devriyelerin olası ayak seslerine karşı açık tuttu. ''Parmak uçlarının üstünde yürümeye çalışmaktan vazgeç Valona, yanında ben varım.'' dedi Terence. Kentlinin sesi gecenin sükûnetinde yankılanıp kadının sıçramasına neden oldu. Ardından adamın sözünü dinleyip adımlarını hızlandırdı. Valona'nın kulübesi de köydeki diğer evler kadar karanlıktı. Dikkatlice içeri girdiler. Terence de tıpkı bunun gibi bir kulübede doğup büyümüştü. Ve her ne kadar bir müddet sarkta kalmış, bugün neredeyse üç odası ve su tesisatı olan bir evde yaşıyor. Olsa da bu sade iç yapının nostaljik bir yanı vardı. Tek odalıydı ve içeride bir yatak, bir şifonyer, iki sandalye ve bir dolaptan başka bir şey yoktu. Yer pürüzsüz betonla kaplıydı. İşçiler yemeklerini fabrikada yediğinden mutfağa gerek yoktu. Kulübelerin arkasında umumi tuvaletlerle ve duşlarla dolu bir alan olduğu için banyoya da öyle. Gezegenin ılıman durgun iklimi soğuğa ve yağmura karşı pencere kullanımını da gereksiz kılıyordu. Dört duvarın tavana yakın kısımlarına geceliğin çiseleyen rüzgarsız yağışa karşı yeterince koruma sağlayacak kadar yukarıya paravanlı açıklıklar ve saçaklar yapılmıştı. Terence bir avucuyla örttüğü küçük el fenerinin ışığında odanın bir köşesinin eskimiş bir paravanla ayrıldığını gördü. Onu kısa bir süre önce Rick'in artık bir çocuk sayılamayacak kadar yetişkin ama bir adam sayılamayacak kadar da çocuk olduğu zamanlarda satın aldığını hatırlıyordu. Arkasında uyuyan birinin düzenli nefesini duyabiliyordu. Başını o tarafa doğru salladı. ''Uyandır onu Valona.'' Kadın paravanı tıklattı.
''Rick, Rick, bebeğim.''
Küçük bir çığlık duyuldu.
''Benim Lona.'' dedi kadın.
İkisi de paravanın etrafından dolaşıp öteki tarafa geçti. Ve Terence küçük fenerini önce kendi yüzlerine sonra da Rick'in suratına doğru tuttu. Rick parlak ışık karşısında bir kolunu havaya kaldırdı.
''Ne var, ne oldu?''
Terence yatağın kenarına oturdu. Rick'in kulübenin standart yatağında yattığını fark etti. Valona'ya adamın uyuması için bir hayli eski, sarsak bir döşek temin etmişti. Fakat kadın onu kendisine ayırmıştı demek ki. Rick, dedi Terence, Valona bir şeyler hatırlamaya başladığını söylüyor.
Evet kendi. Rick onun önünde daima son derece saygılı hareket ederdi. Çünkü o güne dek gördüğü en önemli adam oydu.
Fabrika müfettişleri bile kentliye karşı kibar davranırdı. Rick o gün hatırladığı bilgi parçacıklarını adama da anlattı.
Valona ile konuştuktan sonra başka bir şey hatırladın mı?
Hayır kentli.
Terence bir elinin parmaklarıyla diğerini ovaladı. Pekala Rick, uyumaya devam edebilirsin.
Terence kulübeden çıkarken Valona da onu takip etti. Kadın yüzünü buruşturmamak için yoğun bir çaba sarf ediyordu ve kaba ellerinden birinin tersiyle gözlerini sildi.
Beni terk edecek mi kentli?
Terence onun elini tutup ciddi bir ses tonuyla yetişkin bir kadın gibi davranmalısın Valona. Rick kısa bir süreliğine benimle gelmek zorunda ama daha sonra onu geri getireceğim dedi.
Peki ya sonra?
Bilmiyorum, anlamak zorundasın. Şu anda dünyadaki en önemli şey Rick'in hatırladıkları ile ilgili daha fazla şey öğrenmek.
Florina'daki herkesin tıpkı onun iddia ettiği gibi ölebileceğini mi düşünüyorsunuz diye sordu Valona aniden.
Terence kadının elini daha sıkı tuttu. Bundan hiç kimseye bahsetme. Yoksa devriyeler gelip onu sonsuza dek götürebilirler. Ciddiyim. Ardından arkasını döndü ve düşüncelere dalmış bir şekilde ellerinin titrediğini bile fark etmeden yavaş adımlarla evinin yolunu tuttu. Boş yere uyumaya çalıştı. Bir saat sonra da narko alanı çalıştırdı. Kentli olmak için Florina'ya döndüğünde yanına getirdiği nadir sark eşyalarından biriydi bu. Başının etrafını siyah renkli ince bir başlık gibi sarıyordu. Kontrolleri 5 saate ayarladı ve düğmeye bastı. Beyninin uyarılan bilinç merkezleri gecikmeli bir tepki verip onu ani, rüyasız bir uykuya çekerken yatakta rahat bir pozisyon alacak kadar zamanı anca bulabildi.
3. Ayrımın sonu. Sayfa 38.